Tamam, bugün iki hikaye sizinle paylaşmak istiyorum. İkisi kutsal kitaptan geliyor. İkisi doğru, gerçekleşti. Bu yüzden önemli. Bu defa biz okumayacağız, ben onları size anlatacağım. Olur mu? Tamam. Birinci hikayesi Markos kitabının birinci bölümünde okunabilir. İsa Mesih ilk öğrencilerini seçtikten sonra, hemen seçtikten sonra Kafarnaüm adlı bir kente girmiş. Şabat günü gelmişti ve İsa öğretmen olarak orada bulunan bir havraya gidip öğretmeye başladı. Ve herkes çok dikkatle dinliyordu. İsa Mesih diğer öğretmenler gibi konuşmadı. Otoriteyle konuşuyordu. Fakat İsa Mesih konuşurken toplantı yapılan yerin arka kısmında bir telaş oluştu. Herkes dikkatini çekti. Ne oldu? Tuhaf bir adamın ayağa kalktığını gördüler. Tam arkada. Ve yüksek sesle adam konuşmaya başladı. Ama hemen herkes çok korkuyordu. Çünkü konuşan kişi bir insanın sesi gibi değildi. Bu garip ses şöyle dedi. Ey Nasrallı İsa, bizden ne istiyorsun? Diye bağırdı. Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen. Sizce İsa nasıl hissetti? O anda ne düşündü? Fikriniz var mı? Şaşırdı. Bu normal davranış değil. Başka? Korktu, korkabilirdi. Çünkü bu adam ne yapacağını hiç bilmiyordu. Kimse bilmiyordu. Başka? Olabilir. Evet. Belki öfkesi vardı. Belki rahatsız oldu. Ben Tanrı'nın müjdesini paylaşmaya çalışıyorum. Bu adam herkesin dikkatini çekiyor, engelliyor. Ya da belki mutlu oldu. En az bir kişi benim kim olduğumu biliyor diyebilirdi. Yani İsa Mesih mutlu olmadı. Bunu diyebilirim. Çünkü bu adamın kötü durumunun farkındaydı. Ve Rab İsa'nın ruhun yönetiminde yaşadığı için bu durumunun sebebini iyi biliyordu. Adamın kötü ruha sahip olduğunu anladı. Ve bu hiç hoş bir durum değil. Aynı zamanda ama İsa Mesih korkmadı. Derin bir esenliği vardı. Çünkü Rab İsa, Tanrı'nın gücü, bu kötü ruhundan daha güçlü olduğunu biliyordu. Rab İsa öfke değildi, ya rahatsız olmadı. Sonsuz sabrı vardı. Gerçekten İsa Mesih bu türlü kişileri sevdiği için dünyaya indi. Onları kurtarmak için geldi. O zaman rahatsız olmadı. Mesih kendini düşünmedi. Adama düşündü, her zaman gibi. Ve Rab İsa sevgiyle, sus, çık adamdan, diyerek kötü ruhu azarladı. Adam sarsıldı. Herkes daha çok korktu. Ama büyük bir çığlık atarak o kötü ruh onun içinden çıkardı. Herkes Rab İsa ya daha saygılı bir şekilde baktı. gerçekçi hikayemiz burada bitiriyor. Tüm dünyadaki Hristiyanlar İsa Mesih'in hem Tanrı hem de insan olduğunu inanıyorlar. Ve insan olarak İsa Mesih kesinlikle korkabilirdi. İnsan olarak rahatsız olabilirdi. İnsan olarak Rab İsa'nın benliği vardı. Bu zayıflıkları yaşadığı zamanı bile Tanrı olduğu için bunu nasıl kontrol etmesi gerektiğini biliyordu. İsa Mesih sürekli dua ediyordu. Babasından gücü alıyordu. Kutsal ruhla yaşadı. Rab İsa insanın benliğine sahibi olduğunda bile kutsal ruh sayesinde yaşadığı için benliğin işlerini yapmadı. Ve biz de aynı şekilde yaşayabiliriz. Elçi Pavlus Galatyalılara bunu şöyle anlattı. Ekranda olacak. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutuklarını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıtır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz, ruhun yönetimindesiniz. Yasaya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tütkü ve arzularıyla birlikte çamaha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak, ruhun izinde yürüyelim. Amin. Yani biliyoruz ki İsa Mesih çamaha gitti. Tüm günahlarımızı kendine aldı ve yok etti. Artık biz onunla birlikte olmak hakkımız var. Ama aynı zamanda bize kutsal ruha gönderdi. Ve biz ona sayesinde yaşayabiliriz artık. O güç bizdedir. Pavlus bunu nerede öğrendi? Bunu nasıl öğrendi? Yani hayatı boyunca öğrendi. Bunu yazdığı zaman Pavlus biraz yaşlı biriydi. O zaman yani hayatı boyunca öğrendi. Ama önemli bir ders aldığı zaman Elçilerin İşleri kitabında 16. bölümde bulundu. Ve bu ikinci hikayemizi size anlatacağım. Hazır mısınız? Ben hazır değilim. Şimdi hazır mı? Elçi Pavlus, iman ettikten yıllar sonra bazı imanlı kardeşlerle, Silas ve Luka, müjdelemek için Makedonya'ya geldi. Filipi adlı önemli bir kente girdiler. Şabat günü geldi ve Pavlus öğretmen olarak oradaki dua yerine bulup giderek öğretmeye başladı. Herkes dikkatle dinliyordu. Bazıları İsa'ya iman ettiler. Ve Pavlus her gün oraya gidip öğretmeye başladı. Fakat bir gün oraya gidince bir telaş oldu. bir kız çıktı. Herkes korktu çünkü herkes bu kızı bildi, tanıdılar. Kız köle. Ama falçılık ruhu aracılığıyla gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Pavlus'u, Silas'ı ve Luka'yı izleyerek yüksek sesle "Bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu biliyorlardı." diye bağırdı. Ve günlerce sürdürdü bunu. Ve sizce Pavlus nasıl hissetti? Ne düşündü? Rahatsız hissetti. Bu kız neden bizi engelleniyor? Başka? Mutlu oldu mu? Ya en az kim olduğumuzu biliyor. Belki yardım ediyor. Belki korkuyordu. Belirsiz bir durum. Bu kız ne yapacak? Ya da Pavlus İsa Mesih gibi sevgiyle cevabı verecek mi? Hayır. Öyle vermeyecek. Sonunda Pavlus bu kıza kızdı. Öfkesi vardı. Kendini düşündü. Kızı düşünmedi. Öfkeyle cevabı verdi. Ona döndü. Ruha İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum, dedi. Ve ruh hemen kızın içinden çıktı. Ve biz, vay be, diyoruz. Harika Pavlus, sen çok iyi yaptın. Yürü be Pavlus, onu azaladın. Bravo. Demek istiyoruz. Ama fark ettiniz mi? Rabisa ve Elçi Pavlus ikisi kutsal ruhu kullandılar. Onun gücünü kullandılar. Ama nasıl ve nedeni çok farklı. Ve Luka, Pavlus'un yardımıyla kutsal kitapta bu hikayeyi anlatınca Pavlus'un hata yaptığını belirtmek istiyor. Pavlus'un tavrı anlatmak için Grekçe'de bu kelime kullandı. Diaponiyama. Bunu kullanmaya tercih ettiler. Anlama, bıktım artık. Yeter. Öfkesi anlatmak istiyor. Bir şey söylemem gerekiyor. Kutsal kitaptaki herkes her zaman iyi yapmıyor. Rab İsa her zaman iyi yapıyor. Ama elçiler bayağı çok yanlışlar yaptılar. Ve burada güçlü bir kelime kullandılar. Hata yaptığını söylemek istiyorlar. Ve Pavlus'un öfkeyle davrandığının sonuçlarını göstermek istiyorlar. Bundan sonra ne oldu? Yani o kızın efendileri çok kızdılar. Artık bu kız onlara paza kazandırmayacak. Pavlus'u ve Silas'ı yakaladılar. Luka, onlardaki Luka hatırlıyorsunuz. Luka kaçtı. Ama diğer ikisi kentin yetkililerine getirdiler. Mahalleyi ayağa kaldırdılar. Bu adamlar sorun yaratanları ifade ettiler. Büyük bir olay oldu. Yetkililer Pavlus'u ve Silas'ı ceza olarak dövdürüp hapishaneye attı. Ve o zaman Pavlus ve Silas yan yana hapishanenin en derin hücresinde oturuyorlardı. Karanlıkta. Onların ayakları tomruğa vuruldu. Bir yere gitmiyorlar. Zincirlendiler. Ertesi gün ne olacağı belli değil. Belirsiz bir durum. Er normal adamla allsider. Si lassen ilk jumlesi, pavlusu kufur etmek ola jakta. Naptun! Neden öyle yaptın? Biz layla lay her şey güzel gidiyordu ve ben sen öyle bir şey yapmak zorundaydın. Ah, şimdi neredeyiz Pavlus? Diyecekti. Ama bunlar sıradan insanlar değildi. Bunlar İsa'nın öğrencileriydi. Pavlus, evet. O anda bir hata yaptı ama onun hayatının yöntemi öyle değildi. Hapishanede İsa'nın yoluna döndüler ve tekrar ruh sayesinde yaşamaya başladılar. Dua etmeye başladılar. Hapishanedeyken, karanlıkta. Sonra tapınmaya başladılar. Sevgiyle, sevinçle, coşkuyla, esenlikte ilahileri söylemeye başladılar. Ve hiç durdurmadılar. Akşamda, gecede devam ettiler. Kutsal ruhla birlikte bir parti yapmışlar. Ve ruhun yönteminde yaşadığı için kutsal ruhun ürününü ortaya çıktı. Ve biz bunu göreceğiz. Nasıl şimdi yani kutsal ruh sayesinde yaşıyorlar. Ve sonuçlar ne olacağını göreceğiz. Hapishanedeki diğer tutuklular onları dinlediler. Ve onların da yüreklerinde bir isteği uyandırdı. Onlar da bunu yani ruhu almak istediler. Ya bak bu adamlar en kötü durumda olursa bile esenlik var. Ben de onu almak istiyorum dediler. Gece yarısında Tanrı kendi gücünü gösterdi. Tütük evi bir deprem ile temelden sarsıldı. Tüm kapılar açıldı ve herkesin zincirleri çözüldü. Ama tutuklular ruhu o kadar istediler ki kaçmadılar. Hayal edebilir misin? Sen hapishanedesin. Tüm kapıları açıldı. Sen kaçmak istemiyorsun. Onun yerine daha içeriye gitmek istiyorum. En derin odaya bulmak istiyorum. Çünkü orada esenlik var. Hiç kimse kaçmadı. Pavlus ve Silas'ı buldular ve katıldılar. Fark ettiniz mi? Tanrı'nın gücü durumlarımızı tamamen değiştirebilir. Evet. Ama kutsal ruhu bizi değiştirmek istiyor. Ve öyleyse tüm durumlardan geçebiliriz. Ve tüm durumlara onun egemenliğini getirebiliriz. Devam ediyor ama. Hapishanenin nöbetçisi gelip tüm kapıların açık olduğunu görünce tabii ki herkesin kaçtığını sandı. Gittiler. Kılıcını çekip canını kıymak istedi. Çünkü herkes kaçsaydı onu idam olacaktı. Ve büyük ihtimalle onun tüm ailesini de idam olacaktı. Bu yüzden belki onları kurtarabilirim, kendi hayata alacağım diye düşündü. Pavlus ne yapacak? Onun fırsatı var, kaçabilir. Ya zindancı gelmeden önce ya da zindancının intiharından sonra kolayca kaçabilirdi. Ama bu defa Pavlus kendini düşünmedi, adamı düşündü. Kutsal ruhun meyvelerini görüyoruz. İyilikle davrandı, yumuşak huylulukla davrandı. Ve Pavlus yüksek sesle, canını kıyma, hepimiz buradayız diye seslendi. hemen zindancı ışık getirip içeri daldı. Oh, inanmıyorum. Tabii ki ilk önce titreyerek Pavlus'la Silas'ın önünde yere kapandı. Wow. Sonra onları dışarı çıkararak, efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir? Diye sordu. Ve burada ikinci hikayemizi bitiyor. Bu hikayeler birçok dersler var. Ama bugün ben sadece 4 tane söylemek istiyorum kısaca. Özellikle yaşam kilisesine. Çünkü bizim için önemli. Birincisi bu. Yaşam kilisesi olarak biz kutsal ruhun armağanları ve kudretini çok seviyoruz. Şifaları, mucizeleri, peygamberlik sözleri, cinlerin kovmasını inanıyoruz, görmek istiyoruz ve gerçekten aramızda bunları görüyoruz. Hamdolsun. Ama kutsal ruhun ürünlerinin temeli olmazsa bunlar değersiz. Kutsal ruhun armağanların faydasını sadece kutsal ruhun meyvelerinin olgunlaşmasına kadar etkili olabilir. O kadar büyük olabilir. Bana inanmıyor musunuz? 1. Korintlilere bakacağız. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmazsa, ses çıkaran bakırdan ya da cinlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmazsa, bir hiçim. Oh. Biz peygamberlik, şifaları, bunları seviyoruz yaşam kilise olarak, tamam mı? Azaltmaya çalışmıyorum. Ama meyvelerini ilk önce gelsin demek istiyorum. Tamam mı? İkinci. Pazar günleri sevgiyle dolu, sevinçle dolu, esenlikle, iyilikle dolu olmak kolaydır. Buraya geliyoruz. Herkes seve seve birlikte oturup çay içiyor, konuşuyor, gülüyor. Yani ya, siz kendinize bak. Bakın. Çok iyisiniz. Evet. Ama ya, sizinle olmak ve sevinçle dolu olmak için kutsal ruha ihtiyacım yok. Kolayca buraya gelebilirim. Anlatabildim mi? Pazartesi günü kutsal ruha ihtiyacım var. Hapishanedeyken nasıl davranıyoruz? Bazen işim hapishane gibi hissediyor. Ama hapishanedeyken Pavlus ve Silas parladılar. Daha fazla etkili bir şekilde yaşadılar. Bizim hapishanemiz ne acaba? Pazartesi günü işteyken rahatsız edici bir patronla sevgiyle dolu olmak mümkün mü? İmkansız. Bu yüzden kutsal ruha ihtiyacımız var değil mi? Çarşamba günü küçük sürekli ağlayan çocuklarla ve hiç yardım etmeyen kocasıyla yaşamak için sabırla davranmak mümkün mü? Bazen imkansız. Kutsal ruha ihtiyacımız var. Cumartesi günü herkes birlikte koşu koşu yerlere gidiyorlar. Ama sana aramadılar. sen yalnız hissedersen, o durumda bile esenlik yaşamak mümkün mü? İmkansız. Bu yüzden kutsal ruha ihtiyacımız var. Hayatlarımızda iyi zamanlar olacak ve bu söz size veriyorum, kötü zamanlar olacak. Hristiyan olduğunda, iman ettiğinde bir kimse tamam artık her şey kolay olacak söylerse yanlış, yalan söylediler. Tamam mı? Zorluk olacak. Hapishaneye, hapishanelerden geçeceksiniz. Ama kutsal ruhla yaşarsak, kendimizi herhangi bir durumda bulursak, o durumuna Rab İsa'nın egemenliğini getirebiliriz. Ve orada parlayabiliriz. İş arkadaşlarım İsa'ya gelsin. Öyle olacaksa ben kutsal ruhla dolu olmam gerekiyor. Çevrem, komşularım gelsinler, iman etsinler, bu sevinçte bulsunlar. Ama ilk önce ben kutsal ruhun sevincini bulmam gerekiyor. Üçüncü nokta. Aramızda bu konuda birkaç karamanımız var. Sizi azaltmaya çalışmıyorum. Gerçekten bu konuda birkaçımız başarılıyız ve onurlandırmak istiyorum. Son bir senede bu kişiler Rab İsa'nın zaferini hayatlarıyla tanıklık verdiler. Ve ben biliyorum ki bazı çok zor durumlardan geçiyorsunuz. Ve kahramansınız. Kutsal ruhla yaşıyorsunuz. Zor akrabalarla yaşayanlar var. Baskılı ekonomik durumlarda yaşayanlar. Hastalıkla mücadele edenler. Zor işlerde ve iş arkadaşlarla çalışanlar. Sevdiklerini kaybedenler var aramızda. Ama hala Rab'in ışığında yaşıyorsunuz. Özellikle biz de erkekler affedersiniz, sizi azaltmaya çalışmıyorum ama özellikle aramızdaki kadınlar bu çok başarılılar. Ve bravo demek istiyorum. İyisiniz. Yaşam Kilise bu konuda başarılıyız ama Pavlus gibi unutmayalım. Dev edelim. Ruhla daha fazla dolu olmamız gerekiyor. Ve dördüncü son noktaya geldim. Galiba en büyük nokta. O kadar büyük ki Eylül, Kasım ayları arasında tam bir serisi yaptık bu noktada. Biz çalışarak ve kendimize yüklenerek bunu yapamıyoruz. Tamam mı? Daha fazla çalışarak bunu gerçekleşemiyoruz. Böylece yaşayamıyoruz. Tamam mı? Yok. Eskiden İsa'ya gelmeden önce bunu böyle yaşamaya çalıştık. Ama bize yardım etmedi. Romalıların serisi yani tüm bunu ilgilidir. Biz yapamadık. Bu yüzden İsa'ya ihtiyacımız vardı. Bu yüzden ona her şeyimizi verdik. Bu yüzden kendimizi teslim ettik. Bu yüzden kutsal ruh bize geliyor. Çünkü kendi gücümde yaparsam kusurlu diyor. Ama Rab'in doğruluğu bize geliyor. Ve onun gücünde yaşamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Rab İsa'nın örneğine bakın. O kutsal ruhla doluydu. Sürekli kutsal yazıları okudu ve sürekli dua etti. Pavlus'un ve Silas'ın örneğine bakın. Kutsal ruhla doluydular ve dua ederek rabe tapınarak ona kendilerini teslim ettiler. Ve o hapishanede kutsal ruhla doluydu. Ve hayatları sadece kendine değil, çoğu kişilerin hayatlarını değiştirildi. Hamdolsun. O zaman biz, çünkü bugün olmasın, pazartesi günü olsun. Çarşamba günü olsun. Cumartesi günü olsun. O zaman meydan okumak istiyorum sizi. Siz her gün 10 dakika, 15 dakika boyunca kutsal kitabı açmak, açıp okuyabilir misiniz? İlahileri söyleyebilir misiniz? Dua edebilir misiniz? Çünkü kutsal ruhla, ruh ile dolmak istiyoruz. Sonunda Pavlus'tan son bir defa duymak istiyorum. Efeslilere bunu yazdı. Efesliler 5'ten. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayan Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Birbirinize mezmurla, ilahile, ruhsal ezgile söyleyin. Yürekten Rab'e ezgile, mezmurla okuyun. Durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Amin.